Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, sizlerle bir iki programlık bir ara verdikten sonra yine Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile birlikte başlayan insanlığın tarihine geri dönelim istiyorum. Artık o geçmişin, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o kıssanın nihayetlerine de yaklaştık. Hatırlayacağınız üzere Hazreti Adem ve Hazreti Havva yaratılmış, cennette yaşamaya başlamışlardı. Şeytan aleyhillâne de onlara ulaşmak, onları vesveseleriyle kandırıp intikam duygularını tatmin etmek ve kendisinin mahrum kaldığı cennet nimetinden insanoğlunu da mahrum etmek için elinden geleni yapmaya koyulmuştu. Allah-u Teala gerek Hazreti Adem'e kendi içindeki nefsani duyguların kötülüğünü göstermek, gerekse şeytanın düşmanlığının boyutlarını göstermek için bir imtihan murad etti ve kendisine o zamana kadar serbest olan cennet nimetlerinden bir tanesini istisna etti. "Ey Adem, sen ve eşin şu ağaca yaklaşmayın," buyurdu. Bu ağacın ne olduğu hususunda onlarca rivayet vardır. Bazıları bunu elma ağacı, bazıları buğday, bazıları maddi ve manevi bambaşka şeylere benzetmişlerdir. Daha önce de bir nebze konuştuğumuz üzere Yahudi kaynaklı tahrif olmuş Tevrat esas alınarak çıkartılan yorumlarda bu ağacın kadın olduğu, kadın nesli olduğu, insanın kadına yaklaşmaması, onunla cinsi yakınlık içine girmemesi olduğunu söyleyen rivayetler de var. Bu yüzden Hristiyanların bir kısmı dini gayret sebebiyle Allah'a daha yakın olmak düşüncesiyle kadın cinsine karşı bir mesafe koymuşlar ve bu noktada Allah'a daha yakın, daha dindar olacaklarını düşünmüşlerdi. Böyle bir zehaba kapılmışlardı. Yine geçen programlarda hatırlayacağınız üzere Hristiyanların bir düşüncesini dile getirmiştik. Onlar yine Tevrat'a istinad ederek şeytanın cennete giriş için bir yılanı aracı kıldığını, onun delaletiyle, onun vasıtasıyla cennete girdikten sonra da önce Hazreti Adem'e müracaat ettiklerini, fakat onun yani Hazreti Adem'in şeytanın vesveselerine açıkça karşı durması, net bir tavır göstermesi üzerine Hazreti Havva'ya yaklaştıklarını ve onun vasıtasıyla Hazreti Adem'i kandırdıklarını düşünerek kadın cinsine karşı bir nefret, bir husumet, onu şeytana yakın bir varlık olarak görme anlayışı bulunduğunu, bunun da İslam tarafından reddedildiğini anlatmıştık. İşte bu iki sebeple, yani şeytanın aracılığına kadının yardımcı olması, şeytanın vesveselerini kadının önce kabullenmesi sebebiyle ve yine Hazreti Adem'in cennette kalmak için yasak meyve olan, yasak ağaç olan onların düşüncesine göre kadına yaklaşmasını kadının adeta murdar bir varlığa benzetmesine sebep olmuştur. Bu yüzden gerçek dindar Hristiyanlar, rahipler ve rahibeler evlenmemeyi, bu manada cinsi bir yakınlık hissetmemeyi, yaklaşmamayı kendilerine prensip olarak belirlemişler. Fakat kendi koydukları bu dinin esaslarına da İnsan fıtratına ters olduğu için bir müddet sonra riayet edememişler. Zaten bütün insanların böyle bir düşünceye meyletmesi insan neslinin çoğalmamasına da sebep olur. Yani bu şahıs olarak insanın fıtratına aykırı olduğu gibi Allah'ın yeryüzünü yaratmaktaki muradı olan neslin çoğalması, insanların yeryüzüne imar etmesi prensiplerine de terstir. Bu da ayrı bir mesele. İslam ise yine geçen programlarda hatırlayacağınız üzere bu suçu, yani yasak ağaca yaklaşma suçunu sadece Hazreti Havva'ya yıkmaz. Hazreti Adem ile Havva'nın bu suçu birlikte işledikleri, neticesinde birlikte pişman oldukları, Allah'a birlikte yalvardıkları ve nihai olarak da yine Allah'ın ikisini birden affettiği anlatılmaktadır. Bu hususta İslam kaynaklarında İsrailiyat denilen, yani Tevrat ve İncil'den tahrif olmuş eski kitaplardan tefsirlere geçenler dışında net bir ifade yoktur. Yani kadını suçlayıcı, sadece ona hücum eden, onu şeytanın bir aracı gören bir anlayış İslam tarafından reddedilmiştir. Elbette bazı zaafları sebebiyle kadınlar şeytanın vesveselerine müsaittir. Ama benzer zaaflar veya farklı konulardaki zaaflar erkekler için de söz konusudur. Yani şeytan aslında ikisine de eşit mesafededir. Bazı konularda erkekleri cazip göstererek kadınları kötülüğe düşürmektedir. Bazen de kadınları cazip göstererek erkekleri kötülüğe düşürmektedir. Bunlar şeytanın vesveseleri, insanların ayağını kaydırmak için çeşitli müracaat ettiği tehlikeli mayınlı alanlar. Şimdi biz kıssanın şeytanın Hazreti Adem ve Havva'ya yaklaşması bölümüne biraz daha mercek tutarsak, ayet-i kerimede şöyle geçmekteydi. Taha suresinin 120. ayet-i kerimesi. Mealen şöyle: sonunda şeytan ona vesvese vererek, ey Adem, sana ölümsüzlük ağacının ve yok olmayacak bir mülkün yolunu göstereyim mi, dedi. Şimdi şeytanın adeta Hazreti Adem'i ve dolayısıyla Hazreti Havva'yı yakaladığı nokta onların içinde bulunduğu nimetlerle direkt alakalı. Yani bir ebediyet damarından giriyor. Zaten bugün de insanlık belki binlerce yıldır ölümsüzlük iksiri arıyor. Niye? İçindeki ruh bu fani hayata tahammül edemiyor. Hiçbir insanın ruhu bir müddet sonra ölüp gitmeyi, yok olmayı kabullenemez. Çünkü ruhun aslı Allah-u Teala'dandır. Ve Allah-u Teala ruha o ebediyet iksirini tattırmıştır. Yani ruhlar Allah'ın izniyle onun muradı kadar ölümsüzdür. Dolayısıyla fani bir hayat isterse 500 yıl sürsün, isterse 1000 yıl sürsün, insana sınırlı geliyor, kısa geliyor ve ruh bu hayattan muzdarip. Dolayısıyla şeytan da ebedi bir hayattan gelen ruhun özlemini Hazreti Adem'e hatırlatıyor. Sen, diyor, adeta şurada cennette yaşıyorsun. Pek çok nimete sahipsin. Fakat sonuçta sen bir insansın. Etten kemikten bir yaratılışın var. Ve bunun ihtiyaçları var. Bu fani bedenin bir gün ölecek. Ama ruhun ebediyet istiyor. Böyle bir hasretin, özlemin var. İşte ben sana bu nimetleri, cennet nimetlerini sonsuz hale getirecek bir yol göstereyim mi, diyor. Sana ölümsüzlüğün sırrını vereyim mi, diyor. Eğer bu ölümsüzlük sırrına kavuşursan sonsuz yaşayacaksın. Ayrıca bir de yok olmayacak bir mülkün olacak. Yani cennette ebediyen yaşamaya devam edeceksin. Sen eğer cennette yaşarsan sonsuz nimetlere sahipsin. Bir de ölümsüzlüğü alınca artık seni buradan mahrum edecek hiçbir şey yoktur diyerek onun nefsine cazip gelen en büyük teklifte bulunuyor. Fakat Hazreti Adem reddediyor. Sen diyor Allah'ın cennetten tard ettiği, kovduğu bir varlıksın. Biz senin tekliflerine, düşüncelerine açık değiliz. Seni reddediyoruz. Yanımızdan defol git diyerek uzaklaştırıyor. Fakat şeytan o kuyruk acısıyla bir kere değil, yüz kere değil, bin kere değil, belki isminin sayısını bilemeyeceğimiz defalarca geliyor. Aynı teklifi ısrarla onun gönlünü kaydıracak kadar üzerinde durarak devam ediyor. Bu aslında şeytanın bugün de devam ettirdiği bir taktik. Bazen bizzat içimizden gelen telkinler vasıtasıyla, bazen çevremizdeki kendi piyonu olan, kendi mesajını iletecek dostları, arkadaşları vasıtasıyla veya bizim dost gördüğümüz insanlar vasıtasıyla bize ilk anda çirkin gelecek, günah gelecek teklifleri vermeye, bu konuda farklı kanallarla durmadan adeta beynimize girmeye, nüfuz etmeye devam ediyor. İşte bu ısrarcı şeytan, insanın hayatı boyunca ayağını kaydırmaya çalışan şeytan, ölüm anında da insanı bırakmıyor. Asıl kozunu da ölüm anında imanını çalmakla ortaya koymuş oluyor. Burada da şeytan artık kaç kere geldiyse, hangisine daha çok müracaat ettiyse, ayet-i kerimede bu net olarak ifade edilmemiş. Fakat nihai olarak Allah adına yemin ederek bu vaadini tekrarlıyor. Araf suresinin 20 ila 22. ayet-i kerimeleri şöyle mealen: derken şeytan onların örtülü olan mahrem yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi. Rabbiniz ancak melek olmayasınız veya cennette ebedi kalıcılardan olmayasınız diye sizi bu ağaçtan men etti, dedi. Ve ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye ikisine de yemin etti. Şimdi ayet-i kerime devam ediyor ama başka bir konuya geçmeden burada vurgulamak istediğim bir husus daha var. Yani Hazreti Adem'e bir ebediyet, ölümsüzlük yolu gösteriyor. Cennette ebedi kalmak yolu gösteriyor. Siz melek olacaksınız eğer bu ağaçtan yerseniz, diyor. Melek olduğu zaman da tamamen o ruhlar alemine intikal etmiş ve nihai olarak adeta ölümsüzlüğü tatmış bir varlık olacaksınız, diyor. Fakat vurgulamak istediğim şey şu: bu ikisine de söylediklerinin doğru olduğu hususunda yemin ediyor. Hatta bazı rivayetlerde bunun Allah adı anılarak da yemin ettiği söylenir. Yani şeytan böyle olduğuna Allah şahittir, ben doğru söylediğime Allah şahit olsun diyerek adeta yeminine Allah'ı da tırnak içinde alet etmeye çalışıyor. Bu aslında şeytanın hangi noktalara kadar cüret edebileceğini, insanı hangi noktaya kadar yoldan çıkarmak için bütün vasıtaları meşru göreceğini gösteren önemli bir örnek. O zamana kadar Allah adının ve yeminin mukaddesliğini bilen, böyle olduğuna inanan Hazreti Adem ile Havva bu yeminden sonra adeta yelkenleri indiriyorlar. Ya bu kadar da değildir, herhalde doğru söylüyor noktasına geliyorlar. Bu maalesef günümüzde de çok çeşitli şekillerde ortaya çıkan bir durum. İnsanlar dost gördükleri insanların, arkadaşların veya iyi niyetle yaklaştığı kimselerin bazen Allah adına da yemin ederek bir takım kötülüğe teşvik etmeleri aslında pek çok kez şahit olunan bir durum. Demek ki yaşanan hadiselerde karşılaşılan problemlerde veya çözülmesi gereken durumlarda, meselelerde iki şey var. Bir doğru yol var, bir de yanlış yol var. Bir haram var, bir helal var. Bu manada Allah'ın açıkça haram kıldığı, açıkça yanlış olarak gösterdiği yollarda bizim güvendiğimiz, sözüne itibar ettiğimiz kimse ne derse desin. Gerekirse Allah'ı şahit tutsun, gerekirse kendisinin doğru söylediği hususunda yeminler etsin. Bizim bu şahsa, bu şeytani vesveseye kanmamamız gerekiyor. Zira şeytan da bizim anne ve babamızı bu yeminlerle kandırarak cennetten çıkarmıştı, dünyaya indirtmişti. Dolayısıyla hak ve batıl birbirinden açıkça ayrıldıktan sonra insanların göz göre göre yanlışa gitmemesi gerekiyor. Bazen insanlar sureti haktan görünen, gerçekten doğruyu söylüyormuş gibi kendisine yaklaşan, sevdiği, saygı duyduğu insanlar tarafından da veya şeytanın avaneleri tarafından da yoldan çıkartılabiliyor. O zaman insanın sık sık bir söyleyene bakması gerekiyor, bir de söylediği şeye bakması gerekiyor. Bir şair ve yazar öyle demişti, Cenab-ı Şahabettin Tiryaki Sözler'de: balı zehirle, zehiri balla sunarlar. Hepsini altın bardakta, altın kasede sunarlar diye. Gerçekten insan bazen güzel sözler arasındaki yanlışı fark edemiyor. Müsteşriklerin bir usulü vardır. Müsteşrik veya oryantalist, İslam'ı inceleyen, aslında Müslüman olmayan kimselerdir. Bunlar İslami kaynaklara, ayet-i kerimelere, hadislere, tefsirlere vesaire müracaat ederler. Adeta dirsek çürütürler, ömürlerini buna adarlar ve adam 50 yıl bu konuda araştırma yapar, bir tane kitap yazar. 99 sayfasının doğru olduğu bu kitabın arasına bir cümle, bir fikir yedirir, gizler. Böylece o 99 doğruyu, 99 sayfayı doğru olarak gören insan arasındaki o zehri fark etmez. İşte şeytan da insanın ebediyet özlemini, ölümsüzlük arzusunu tahrik ederek bir hedef koyuyor önüne. O hedefe ulaşmak için de Allah'ın yasak koyduğu bir hususu emrediyor, tavsiye ediyor, yetmiyor, yemin ediyor, yetmiyor, Allah-u Teala'nın adını da kullanarak bu işin doğruluğuna kendisini kefil olduğunu söylüyor. Yaşadığımız ortamda, toplumda zaman zaman farklı vesilelerle, çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen mesela bir patron işçisine namaz kılma diyor. Namaz bir ibadetse çalışmak da bir ibadettir diyor. Hatta Allah diyor sana bunu emretti belki, ama günah varsa ben o günahına kefilim diyor. O günah benim boynum olsun. İşte başını aç, günahı benim boynum olsun. Böyle bir düşünce yoktur İslam'da. Sevaplar da şahsidir, günahlar da şahsidir. Elbette ona ön ayak olan, o kötülüğün işlenmesine vesile olan veya bunun için insanları zorlayan kimse yapılan kötülükten günah sahibi olacaktır. Ona da bir pay düşecektir. Nasıl namaz kılınmamasının bir bedeli varsa, bir günahı varsa, onu kılmayan insan bu bedel sebebiyle cezaya çarptırılacağı gibi, onu buna zorlayan, onu buna teşvik eden insan da aynı günahtan pay sahibi olacaktır. Hatta belki daha fazla pay sahibi olacaktır. Bu iş ayrı bir mesele, ama patronun veya amirin bu günah benim boynuma olsun demesi insanı o günahtan kurtarmaz. Şeytan da burada Hazreti Adem'i adeta yasak ağaca, yasak meyveye yöneltirken, sen merak etme, bir şey olmayacak, bir şey olursa ben buradayım, senin arkandayım der gibi onu tahrik etmekte, onu adeta o günaha itmekte, sonra da onu hataya düşürdükten sonra kendisi geriye çekilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede şeytanın bu hasreti açıkça ifade edilmiştir. Şeytan cehennemlik insanları cehenneme sevk ettikten sonra, ya ben size bir şey yapmadım, ben sadece söyledim, siz de onu yerine getirdiniz, ben sizi zorlamadım, ben Allah Teala'nın kudretinden, azametinden korkarım diyerek kenara çekilecek. O yüzden bu dünya hayatında şeytani vesveselerle, fakat muhabbet kılıfıyla, dostluk kılıfıyla, arkadaşlık kılıfıyla veya amirlik kılıfıyla bizi günaha teşvik eden, zorlayan insanlar aslında bir suç işliyorlar. Fakat onların işlediği suç bizi temize çıkarmıyor. Biz kendi akıl ve irademizle yaptığımız ve yapmadığımız her şeyden sorumlu olacağız. Araf suresinin 20 ila 22. ayetlerinin ilk kısmını okumuştuk. Bu ayetlerde şeytanın vesveselerine Allah'ın adını da karıştırarak yemin etmesini ve bunun neticesinde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın adeta kafalarının karışmasını ve bu hataya, bu günaha meyletmelerini anlatmıştı. Ayetin son bölümü şöyle: böylece onları hile ile aldattı. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim diye nida etti. Ayet-i kerime bu şekilde bitiyor. Ayet-i kerimin siyak ve sibakına, öncesine ve sonrasına baktığımızda açıkça şeytanın her ikisine birden yemin ettiği, böylece o ikisinin de bu hileye aldandığı ve nihayet ikisinin de ağacın meyvesini tattıkları bildiriliyor. Burada suçta müştereklik var. Bu suçun neticesinde Allah-u Teala onlara bir kısa vadeli ceza olmak üzere önce ayıp yerlerini kendilerine gösteriyor. Evet, bir suçun bedeli öncelikle insanın üzerindeki perdenin kalkmasıdır. Yani buradaki işledikleri suç ayrı, fakat genel olarak insan hangi günahı işlerse işlesin, vicdanıyla baş başa kaldığında kendi masumiyetini ihlal etmiş oluyor. Bunun acısını yaşamaya, hissetmeye başlıyor. Ve adeta daha önce kendisine gizli olan nefsani duyguları, ayıp sayılabilecek mekanizmaları ortaya çıkmış oluyor. Yani kendisini görünce utanmaya başlıyor. Ya bunu ben mi yaptım, bu suçu ben mi işledim diye. Ve iç dünyasından ortaya çıkan bu kötü meyiller, bu kötü tezahür insanı utandırıyor. Aslında utanmak, yani haya, imandandır. Peygamber Efendimiz hayanın, utanmanın her çeşidinin imanın bir taşması, bir zuhuru olduğunu ifade etmişlerdir. Kendisinin de ne kadar haya sahibi olduğu ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Peygamber Efendimiz genç bir kızın, bakire genç bir kızın hayasından, utanma duygusundan daha fazla utanan bir insandır. Yani o devamlı Allah'ın murakabesinde olduğunu, meleklerin kendisinin çevresinde bulunduğunu fark eden, bilen, İnanan, bunu yaşayan Bunu hisseden ve hissettiren bir insandı. Dolayısıyla insanın çevresinde kendisini bu kadar kayda alan, görüp halini bilen varlıklar varken hata yapması büyük bir utanma sebebidir. İşte Hazreti Adem de aslında kendilerinden başka cennette yaşayan bir insan bulunmadığı halde kendi durumlarına önce kendileri utanıyorlar. Biz ne yaptık der gibi. Ve işi maddi planda alırsak da o zamana kadar Allah-u Teala cennet hayatında setrettiği, örttüğü bir takım mahrem yerlerini bir anda ortaya çıkartıveriyor. Böylece o örtülü halden açık hale girmek büyük bir utanç meydana getiriyor. Aslında bütün insanların içinde o utanma duygusu vardır. Bir tohum olarak, fıtrat olarak. Fakat insanlar kendileri veya aileleri, çevreleri o duygu törpülemeye başlar. Çocukluğundan itibaren günümüzdeki örneklerden yola çıkarsak işte deniz kenarlarında şurada burada üzerindeki kıyafetleri açan, bunu normal olarak gören veya açan insanların arasında bulunup bu hali normalleştiren gözünde gönlünde bir insan artık ilerleyen yaşlarında bundan utanmamaya başlar. Utanmamayı adeta öğrenir. Ama utanmak insanın fıtratındadır. Ne kadar hayasız olursa olsun, ne kadar günahlara batmış olursa olsun, insanların gönlünün derinliklerinde bu utanma duygusu vardır. Herkes her şeyini herkese her zaman gösteremez. Ama bunun makbul olanı kendi isteği veya iradesiyle değil, Allah'ın çizdiği ölçüler içerisinde bu utanma duygusunun yaşanmasıdır. Yani kendisine haram olan insanlara avret yerlerini göstermek bir tarafa, kendisine helal olan insanlara da avret yerlerini veya diğer Allah'ın meşru kıldığı şeyleri göstermeyen insanlar var. Yani daha açık ifade edecek olursak, evlendiği halde eşine yaklaşmayan insanlar, işte ben utanıyorum diyen insanlar var. Bunların ikisi de uç noktalar. Mühim olan Allah'ın çizdiği sınırlar içinde yaşamak, haram kıldığı hususlarda onun ötesine geçmemeye çalışmak, helal kıldığı ölçüleri de mümkün olduğu kadar Allah izin verdiği için tatbik etmeye çalışmak. Burada Hazreti Adem ile Havva ilk bedel olarak, ilk ceza olarak cennette her türlü şeyi yiyip içerken aslında hiçbir tuvalet ihtiyacı, terleme ihtiyacı vesaire sıkıntı yaşamadan günleri geçtiği halde bu yasak meyveye yaklaştıkları anda artık dünyevi özellikleri ortaya çıkmaya başlamış. Avret yerleri ortaya çıkmış ve bundan müthiş bir hicap duymuşlar, utanmışlar ve ellerine geçen, çevrelerinde gördükleri şeylerle, cennette bulunan yapraklarla üzerini örtmeye başlamışlar. İşte insanın örtünmesi, avret yerlerini örtünmesi yine fıtri bir meseledir. Allah neyin nasıl örtüneceğini uzun uzun hükme bağlamıştır. Kimlerin yanında nasıl örtülür? Erkekler erkeklerin yanında, erkekler kadınların yanında, kadınlar hangi erkeklerin, hangi kadınların yanında nasıl örtünmelidir? Bu da apayrı bir mevzu, uzun bir mevzu. Hatta bir nebze ilk programlarımızda anlattığımız bir konu. Fakat tesettür, yani örtünme, insanın haya duygusunun bir icabıdır. Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şerifte, bütün peygamberler insanlara şunu öğretmişlerdir buyuruyor Peygamberimiz, utanmazsan dilediğini yap. Demek ki insanın hassas noktası, adeta alarm veren ölçüsü utanması. Utanma onun frenini. Eğer fren olmazsa bir insanda, ne zaman nerede duracağı, hangi yanlış yapacağı belli olmaz. Allah bizi utanma nimetinden mahrum bırakmasın. Fiili olarak Allah-u Teala o ağacın meyvesinin neticesini gösterdikten sonra bir de sözlü olarak şöyle buyuruyor: ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? O ağacı size yasaklamadım mı? Yetmiyor, ikaz devam ediyor. Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Demek ki Allah bir kulunu yarattığı zaman ona haramı helali bildirmeden onu muahize etmiyor, ona hesaba çekmiyor. Ona sınırlarını göstermeden, dostunun düşmanını tanıtmadan sen niye böyle yaptın diye onu cezalandırmıyor. İşte ilk insanın aynı zamanda bir peygamber oluş hikmeti de budur. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının, dinlerinin muhatabı olan insanlık, ilk insandan itibaren Allah'ı bilmeyi ve onun emirlerini öğrenmeyi mümkün kılacak bir şekilde yaratılmıştır. İlk insan peygamber olduğu için ondan önce Allah'ın emrine muhatap olmayan kimse yoktur. Ve yine Allah, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kerimelerde var: biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi, hiçbir topluluğu hesaba çekmeyiz. Allah zulmeden değildir, zalim değildir. Tarih boyunca kendi emir ve yasaklarının, vahyinin, kitabının, nübüvvetinin ulaşmadığı bir topluluk, bir dönem yoktur. Her çağ kendi dinini, kendi emir ve yasaklarına ulaştıracak tebliğciler göndermiştir. Böylece insanlar doğru ile yanlışı birbirinden ayırma melekesini devreye koyacak bir ortama hazırlanmıştır. Zaman zaman tarihte peygamberlerin getirdiği kitaplar, dinler tahrif olup doğruyla yanlış birbirine karıştığında, akla kara belli olmamaya başladığında, o peygamberin öğrettiklerini, doğru öğrettiklerini yenileyecek insanlar gelmiştir. Yeni peygamberler veya o dinin devam eden alimleri, salihleri gelmiştir. Bu Allah'ın sünnetullahıdır. Peygamber Efendimiz'e kadar çeşitli aralıklarla Allah'ın dininin tebliğcisi Resuller ve Nebiler gelmiş, o dini yaşayan salihler toplum arasında hep bulunmuş. Bunlar çeşitli vesilelerle güçleri yettiğince, dilleri döndüğünce insanları doğruya yöneltmeye çalışmışlar. Peygamber Efendimiz'den sonra ise artık kıyamete kadar yeni bir peygamber gelmeyecek. Allah çünkü son vahyini ve peygamberinin sünnetini adeta koruma altına almıştır. Bir zırha bürümüştür. Ona dışarıdan bir müdahalenin gelmesi ve bu son vahyin, son ilahi kitabın insan eliyle tahrif olup değişmesi ihtimali ortadan kalkmıştır. Rabbimiz bunun için tarih şahittir. Pek çok vesile, pek çok insan kılmıştır. Her biri ellerinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'in vahyini ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini muhafaza etmek için çalışmıştır. Ve kıyamete kadar da bunlar korunacaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Çünkü Peygamberimiz son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olan sünnet de başka biri tarafından ikame edilmeyecek bir din kaynağıdır. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de, sünnette baki kalacaktır. Kıyamet sabahında insanlık yok olurken artık Kur'an-ı Kerim ve sünnetin de bulunma ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Ama o zamana kadar zaman zaman insanlar eliyle yaşayışta, uygulamada bir takım problemler, yanlış anlaşılmalar veya yanlış uygulamalar ortaya çıkınca Allah bu milletin, bu ümmet-i Muhammed'in içinden onları aslına döndürecek yeni yeni insanlar, yeni yeni alim ve arif zatlar gönderecek. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği asıl ruh, sünnet-i seniyenin ilk yaşandığı o tazelik, tazelik, paklık devam edecek, korunacak ve nihayet insanlar istedikleri zaman, gayret gösterdikleri zaman bu ab-ı hayattan, kendisine hayat verecek bu sudan içebileceklerdir kana kana. Dolayısıyla Allah Hazreti Adem'e zulmetmiş değildir. Onu gerek şeytanın düşmanlığı noktasında, gerekse bu ağaca yaklaşmanın sonucu noktasında uyarmıştır. Allah hepimizi uyarmıştır. Yani zinanın kötülüğü hakkında uyarmıştır, uyuşturucu hakkında uyarmıştır, insanın kendi şahsına zarar verecek kötülüklerden uzak durması hakkında uyarmıştır, şeytanın vesveseleri, şeytanın dostları hakkında uyarmıştır vesaire. Çoğaltmak mümkün. Bu uyarılar, bu ikazlar bazı insanlar tarafından dikkate alınır, önemsenir, gereği yapılır. Bazı insanlar da bu uyarılara kulaklarını tıkarlar ve kendi nefislerinin, düşüncelerinin, heva ve heveslerinin yolunda giderler. Fakat bunun bir faturası vardır. Yani keyfi yaşamanın bir faturası vardır. Allah'a kul olmanın, onun emirlerine gücün nispetinde yerine getirmeye çalışmanın da bir karşılığı vardır. Elbette burada bir şey daha işaret etmekte fayda var. Allah Hazreti Adem'e cennette yaşayacağı zaman için bir süre koymamıştı. Yani şöyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl yaşayın sonra bakarız gibi bir süre koymadı. Belki orada yüzlerce yıl yaşadı, belki binlerce yıl daha yaşayacaktı. Fakat hırs duygusu, yani daha fazlaya sahip olma duygusu, o zaruri ihtiyacı, cennette kalma düşüncesini adeta gölgeledi ve ben 1000 yılda yaşasam bana yetmez, daha fazla olması lazım, sonsuz olması lazım, ölümsüz olmam lazım düşüncesiyle o hırsa kapılarak bir hataya düştü. İnsanların da bugün pek çok günahı işlemesinin sebebi maalesef bu hırstır. Çünkü insan yaşayabileceği kadar paraya, mala, mülke sahipken, kendi ihtiyaçlarını görebileceği kadar işte evi, barkı, arabası vesairesi varken daha fazlasına kavuşmak hırsıyla, ihtirasıyla pek çok tehlikeyi göze alır ve neticede aslında sahip olduğu nimetlerden de mahrum kalır. Bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Yani daha fazlasına ulaşma meyli. Aslında bu hırs, bu ihtiras, bu daha fazlasına olan iştiyak hayra, güzelliğe doğru yapılsa insan için büyük bir fazilet kaynağı. Yani yaptığı hayırları, ibadetleri, güzellikleri az görerek daha fazlasına yapmaya çalışma, buna gayret etmek aslında insanı doğru yolda götürür. Fakat bu iş menfi şekilde kullanılırsa ve ihtiras haline dönüşürse, dünyaya, dünyevi şeylere bağlanma noktasında, onlara daha fazla sahip olma noktasında büyük bir hırsa dönüşürse, o zaman da Allah korusun insanı büyük bir tehlikeye atmaktadır. İşte Hazreti Adem ve Havva cennetteki nimetlere sahipken, buna bir sınır konulmamışken, bu hırs sebebiyle, daha fazlasına ulaşma meyli sebebiyle Allah tarafından cennetten tard edilme noktasına gelmiştir. Hazreti Adem hırsına mağlup, şeytan ise kibrine mağlup olmuştur. Kibir ve hırs insanın en büyük iki düşmanıdır. Nefsin en büyük oyunlarıdır. Şeytan kibir duygusuyla yaratılan varlıklardan ve Hazreti Adem'den kendisini üstün görmesi sebebiyle cennetten uzaklaştırılmıştı. Hazreti Adem de sonsuz yaşama ihtirasıyla cennetteki sonsuz nimetlerden mahrum kaldı. Yani yaşadığı hayatı bilemiyoruz. Cennette sonsuz nimetler var. Hazreti Adem acaba hepsini tattı mı? Belki bütün nimetleri, cennetteki helal olan bütün nimetlere dokunmadı. Onları tatmak için uğraşmadı. Niye? Kendisinin önüne bir yasak kondu. Şeytan da bu yasağı tahrik etti. Allah'ın yasakları da böyle. Cenab-ı Hak içecek olarak pek çok helal rızık vermiştir. Sütünden tutun, meyve sularına, suyuna, gazozuna, yani aklınıza gelebilecek her şey helal dairesi içindeyken içki ise haram kılmıştır. İçki ki necistir, kokusu pis gelir. İnsan o içkiyi içtiğinde kendisini unutur, çevresine zarar verir vesaire. Ama şeytan o kötülüğü cazip gösterir. Yüzlerce, binlerce çeşit içecek varken insan elinin tersiyle bu helalleri bir kenara bırakır ve harama meyleder. Ve haram olan şey, yasak olan şey aslında onun bünyesine, onun bugününe ve geleceğine zarar vereceği halde insan adeta helali ayırıp haramı seçer. Bu şeytanın insan bünyesine verdiği günahları süsleme vesvesesinin bir ürünüdür. Hazreti Adem ile Havva da cennet nimetlerinin pek çoğundan istediği kadar yeme imkanına sahipken Allah'ın bir imtihan vesilesiyle yarattığı ve sınır koyduğu o meyveye meylederek büyük bir hataya düşmüştü. Zaman zaman bu kıssayı anlattığım ortamlarda şöyle bir itiraz, şikayet veya serzeniş var. Veya meseleyi anlamamaktan kaynaklanan ilk anda akla gelen bir cümle var. Keşke diyorlar, Hazreti Adem o yasak meyveye yaklaşmasaydı ve biz cennette yaşamaya devam etseydik. Aslında bu belki zaman zaman pek çoğumuzun zihnine gelen, yapışan bir soru. Bu hususta söylenebilecek çok şey var. Fakat birkaç başlıkla özetleyecek olursak, birincisi bu kaderdir. Hazreti Adem de biz de kaderin bu manada mahkumuyuz. Allah'ın yaratılmış olan dünyada yaratılmış olan insan ve şeytanın yaşama macerasını kader planında tayin ettiği bir gerçek. Bütün altyapı oluşmuş, insanın bünyesi hazırlanmış, nefis ve ruh yerleştirilmiş, iyi ve kötü melekeler yerleştirilmiş ve insanın nefsine adeta yardımcı olacak, onu kötüye sevk edecek şeytan da yaratılmış. Adeta bütün zemin hazırlanmış ve insanın karşısına onun test edileceği yasak ağaç konulmuş. Şimdi Hazreti Adem'e bunu söyleyen insanlar, ya o niye böyle bir hataya düştü diyen insanlar çok değil. yüzlerce yıl değil, bütün ömrünce değil, sadece bir gün. Allah'ın kendi hayatlarına koymuş olduğu yasak ağaca yaklaşmasınlar. Bu nasıl bir iradeyle, nasıl bir takvayla mümkün olursa öyle yapsınlar. Eğer sadece bir gün hayatlarında bunu yapamıyorlarsa, ne kadar yaşadığı belli olmayan bir sürede Hazreti Adem'in böyle bir hataya düşmesine eleştirmeye de hakları yok. Hepimiz insanız, hepimiz nefis taşıyoruz, hepimiz Hazreti Adem gibi çeşitli yasaklarla imtihan olunuyoruz. Onun önünde bir tane yasak ağaç vardı. O bir tane yasaktan bir hata yaparak uzandı, yedi ve bedeli ağır geldi. Ona ağır bir fatura çıktı. Ona ve onun nesline. Biz ise her gün yüzlerce, binlerce yasak ağacı çiğniyoruz, yiyoruz ve bize fatura hemen peşin kesilmiyor. Rabbimiz merhametiyle, mağfiretiyle bazılarını setrediyor, örtüyor. Bizim avret yerlerimizi Hazreti Adem gibi açık etmiyor. Onun halini bütün insanlığa ilan ettiği gibi bizim de günahımızı, her günahımızı bütün insanlara ilan etmiyor. Elbette bunun da olacağı bir gün var. Kıyamet günü hepimizin yaptıkları ortaya çıkacak. Ama eğer biz yaptığımız her yanlışın faturasını peşinen görmüş olsaydık, o zaman belki bu kadar yaşamamız bile mümkün olmazdı. Bu da Rabbimizin biz kullarına olan merhameti, mağfireti. Rabbimiz sabur, kullarının hallerine sabrediyor, günahlarına sabrediyor, kendisine isyanına sabrediyor ve bizi yaptığımız kötülükle hemen yüzleştirmiyor. Tevbe etmemiz için, o hatamızı telafi etmemiz için zaman veriyor. Muhterem dinleyicilerimiz, daha konuşacak çok şey var. Fakat süremizin sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar. İnşallah gelecek hafta, gelecek programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.